Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. 13. deva. Ey hastalıktan şekva eden biçare adam. Hastalık bazılara ehemmiyetli bir definedir. Gayet kıymetli bir hediyeyi ilahiyedir. Her hasta kendi hastalığını o neviden tasavvur edebilir. Yani hastalıktan sen şikayet ediyorsun ama hastalık öyle bir şey ki Allah onu sana hediye olarak göndermiş. İlahi bir hediye. Hem gayet kıymetli ilahi bir hediye, hem de ehemmiyetli bir define, bir hazine. Yani ne zaman hasta olsak biz bu hastalığımıza bu şekilde bakabilir, böyle değerlendirebiliriz. Ama nasıl define oluyor ki, nasıl hazine oluyor ki, nasıl bir hediye ki sıkıntı çekiyoruz, ızdırap çekiyoruz, meşakkat çekiyoruz, işte hastalıkta hayattan lezzet almıyoruz, ağzımızın tadı kaçıyor. Değil mi? Nasıl bir define? Yani zahirine bakıp aldanmamak lazım. Üstad 18. sözde Allah ne yarattıysa güzel yarattı ayetini tefsir ederken, fırtınalı yağmur, çamurlu toprak perdesi altında nihayetsiz güzel çiçek ve muntazam nebatatın, bitkilerin tebessümleri saklanmış diyor. Yani o güzel çiçeklere, o intizamlı, muntazam bitkilere ulaşmak için o fırtınalı yağmur ve çamurlu toprağın kahrını çekmeliyiz. Kış perdesi altında, kışın o şiddetli soğuğunun, işte sıkıntısının altında nazenin taze güzel bir bahara yer ihzar edilmektedir, yer hazırlanmaktadır. Mesela diyor kar, hani kışın yağıyor şiir gibi. Onu pek baridane ve tatsız telakki ederler. Yani çok soğuk, tatsız, tuzsuz bir şey. Ama o tatsız perdesi altında, o barit soğuk perde altında o kadar hararetli gayeler ve öyle şeker gibi tatlı neticeler vardır ki tarif edilmez. Bitkilerin hayatı ona bağlı. Yer altındaki canlıların hayatı ona bağlı. İşte su kaynaklarının dolması ona bağlı. Pek çok o soğuk, tatsız perdenin arkasında tatlı, şeker gibi tatlı neticeler, hararetli, güzel faydalar var. Yine Fransızların bir atasözü var. Diyor ki, gök kuşağını görmek için gök gürültüsü ve yağmur olmalı. Yani pırıl pırıl o renk cümbüşünü, o tertemiz gökyüzünü ne zaman görüyoruz? O gök kuşağını ne zaman görüyoruz? Yağmur yağmadan olmuyor. Gök gürültüsü olmadan olmuyor. İşte bu hastalığın servet olduğunu, hazine olduğunu, ilahi bir hediye olduğunu yaşayabilmemiz için o hastalık sıkıntısını çekmemiz gerekiyor. Ey hastalıktan şekva eden, şikayet eden biçare adam. Hastalık bazılara ehemmiyetli bir definedir. Gayet kıymetli bir hediye-i ilahiyedir. Her hasta kendi hastalığını o neviden tasavvur edebilir. Madem ecel vakti muayyen değil, yani kader noktasından Allah canibinden bakılırsa ecel vakti muayyen, mukadder bizim için meçhul, muayyen değil. Allah bize ecelimizi bildirmemiş. Bunun hikmetleri var. Üstadımız burada birkaç cümleyle onu söyleyecek hemen. Cenab-ı Hak insanı yeysi mutlak ve gafleti mutlaktan kurtarmak için haf ve rica ortasında ve hem dünya ve hem ahireti muhafaza etmek noktasında tutmak için hikmetiyle eceli gizlemiş. Yani insan ne zaman öleceğini bilse ölümün uzak olduğu zamanlarda gaflette olur. Ölüme yaklaştığı zaman da idam sehpasına, dar ağacına yaklaşan idamlık mahkum gibi yeis içinde kalabilir. İşte ölümden korkması, havf, İşte ölümün gizli olması reca ve dolayısıyla insanı dünyasını, ahiretini muhafaza etmesi noktasında ölüm ne zaman öleceğini de bilmemesi gerekiyor. Kısa zaman sonra ölecekse adam dünya ile olan ilgisini, alakasını kesecektir. Uzun zaman sonra öleceğini bilse bu sefer de ahirete taalluk eden mesuliyetlerinde ihmalkar davranabilir. Bu hikmetlerden dolayı Cenab-ı Hak ölümü bize bildirmemiş. Hikmetiyle eceli gizlemiş. Madem her vakit ecel gelebilir, o zaman her vakit ecel Hazreti Azrail gelebilir. Azrail Aleyhisselam'la ilk ve son kez tanışabiliriz her vakit. Belki bize uzak geliyor, belki bizim alemimize çok girmiyor. Her ne kadar ölümle alakalı bahisleri de okusak, sanki başkaları için ölüm varmış gibi. Bizim dünyamıza pek girmiyor ama şöyle yeryüzüne bir baktığımız zaman günde 500 bin kişi ölüyormuş. Bunun anlamı saatte 21 bin kişinin öldüğü, dakikada 350 kişi, saniyede 6 kişi ölüyor. Yani 5 saniye sayayım şimdi. 1, 2, 3, 4, 5. Şu anda 30 kişi öldü. Yani dolayısıyla tabir caizse Azrail Aleyhisselam 7-24 mesai yapıyor. Yani sürekli insanların ruhunu kabz ediyor. Yani ölüm inkar edilmez çok büyük bir hakikat. Dolayısıyla bugün başkalarına gelen, şu saniye 5 kişinin başına gelen ölüm, mutlaka bizim de başımıza gelecek. Gözümüzü kapatmakla bizi burada durdurmazlar. Sevkiyat var. Peki ölümün gelmesi zaten hayatın verilmesi gibi bir takdirle oluyor. Cenab-ı Hakk'ın takdiridir. Cenab-ı Hakk'ın emridir. Kaderin fermanıdır. Ölüm mutlaka gelecek. Ama nasıl gelecek? Ya nasıl öleceğiz? Dünyada korkulacak en büyük şey ölüm değil, imansız ölmektir. Teessür ve ızdırap karşısında kalpten bir parça kopsaydı, bir genç dinsiz olmuş haberi karşısında, o kalbin atom zerratı adedince paramparça olması lazım gelir diye bir sözü var Zübeyir abinin. Yani dolayısıyla bu dünyada en dehşetli hadise imansız ölmek. Daha sonra ölürken gaflet içinde, günahlar içinde, sefahette, günah işlerken ölmek. Ecel vakti muayyen olduğu için bunlarla iştigal eden kişi her an onlarla meşgul olurken vefat edebilir. Peki bunun tehlikesi ne? Eğer insanı gaflet içinde yakalasa, ebedi hayatına çok zarar verebilir. Hastalık gafleti dağıtır. İşte hastalığın buradaki define, hazine, Allah'ın bir hediyesi olması yönündeki rolü bu. Gafleti dağıtır. Ahireti düşündürür. Ölümü tahattur ettirir, ölümü hatırlatır. Öylece hazırlanır. İnsan o zaman ölümün hakikatine göre hayatını tanzim eder. Diyor ya, erkekçesine kabre bak, dinlene talep eder. Merdane kabre bak, dinlene talep eder. Erkekçesine ölümün yüzüne gül, bak ne ister. Sakın gafil olma. Evet, bazı öyle bir kazancı olur ki 20 senede kazanamadığı bir mertebeyi 20 günde kazanıyor. Dolayısıyla insan 20 gün hasta oluyor. Belki hasta olmadığı sıhhatli zamanlarında 20 sene gayret etmesi lazım ki o mertebeyi kazansın. İşte gafleti dağıtacak bir huzur makamını kazandırıyor hastalık. Sürekli ahireti düşünecek ve ona göre hazırlanacak bir hayat tarzını insana kazandırıyor. Dolayısıyla bu yönüyle takva mertebelerinde terakki ettiriyor. 20 günde öyle bir kazanç veriyor ki hastalık, 20 senede ancak kazanılacak bir mertebeye insanı ulaştırıyor. Erzurum'da diyelim ki bir asker nöbet tutarken, o eksi bilmem kaç derece soğukta nöbet tutarken şehit olsa, 20 dakikada çok büyük bir makamı, şehadet mertebesini kazanabilir. Batı'da diyelim ki işte Muğla'da bir turizm jandarması hayatının sonuna kadar nöbet tutsa belki onun kazandığına ulaşamaz. Aynen onun gibi hastalıkta çekilen zahmet, meşakkat, hastalığın işte irşadı, hastalığın ikazı, ölümü hatırlatması, ahireti hatırlatması, işte senin vücudun taştan demirden değil, her an kabre girebilirsin etkisini vermesi insana, onu gafletten intibaha, huzura sevk etmesi. Dolayısıyla 20 günde 20 senelik bir mertebeyi insana kazandırıyor. Tıpkı 20 dakikalık bir nöbetle işte şehadet mertebesine çıkılması gibi. Ez cümle arkadaşlarımızdan Allah rahmet etsin iki genç vardı. Biri İlamalı Sabri, diğeri İslam köylü Vezirzade Mustafa. Bu iki zat talebelerim içinde kalemsiz oldukları halde samimiyette ve iman hizmetinde en ileri safta olduklarını hayrette görüyordum. O zaman bu Bediüzzaman Hazretleri'nin işte Barla yıllarında nurların ilk kaleme alındığı, telif edildiği zamanlarda malum Kur'an okumak yasak, Kur'an hakikatlerini anlatmak yasak. Hele imanı takviye edecek, tahkiki yapacak, iman Kur'an hakikatlerini neşretmek, okumak, insanlara tebliğ etmek, bu manada bir hizmette bulunmak zaten yasak. Dolayısıyla bu karanlık zamanı o Risale-i Nur'un ilk talebeleri kalemleriyle aydınlatmışlar. Matbaasız, medresesiz bir karanlık zamanda kalemleriyle nurları yazarak Anadolu'ya iman Kur'an hakikatlerini neşretmişler. O zaman kalemle Risale-i Nur'u yazmak çok büyük bir vazife, çok kıymetli bir hizmet. Dolayısıyla bu bahsettiği İlamalı Sabri, Vezirzade Mustafa kalemsiz oldukları halde, yani yazı yazmadıkları halde, o zaman çok şiddetli yazılıyor. Mesela Savdiye Isparta'nın bir köyü var, 1000 kalem işledi diyor. O köyde kim varsa nurları yazmış. İki hoca bir hacıdan başka. Çobanlar dağlarda bayırlarda yazmış. İnsanlar geceleri yüklüklerin içine girerek ışığı söndürmek suretiyle yüklük var. Yorganları, döşekleri koyuyorlar. Onun içine girerek kapatıp orada işte ışık yakmak suretiyle yazmışlar. Bu iki talebem diyor kalemsiz oldukları halde iman hizmetinde en ileri safta olduklarını hayrette görüyordum. İman hizmetinde en ileri safta olmak için yazmak lazım yani. Öyle olduğu halde yine de en ileri saftaydılar. Hikmetini bilmedim. Vefatlarından sonra anladım ki her ikisinde de ehemmiyetli bir hastalık vardı. Vefatlarından sonra anladım ki her ikisinde de ehemmiyetli bir hastalık vardı. Evet. O hastalık irşadıyla onları irşad etmiş, onlara yol göstermiş, onlara istikamet tayin etmiş o hastalık. Sair gafil ve feraizi terk eden gençlere bedel. Ahireti Allah'ı unutan, Allah'a karşı vazifelerini ihmal eden, mesuliyetlerinden gaflet eden gençlere bedel. Onlar sağlıklı, sıhhatli ama yaratılış gayesinin gereğini yapmıyorlar. Bunlar hasta, yaratılış gayesinden gaflet etmeyerek hayatlarını ona göre tanzim ediyorlar. Sair gafil ve feraizi farzları terk eden gençlere bedel, en mühim bir takva, Allah'tan korkmak, Allah'ın rızasını kaybetmekten titremek. Ben bu günahı işlersem, acaba Cenab-ı Hak benden razı olmaz mı? Onun hoşnutluğunu, rızasını kaybederim endişesiyle, yılandan akrepten kaçar gibi günahtan çekinmek. Yani mühim bir takvayı kazandırdı onlara hastalık. Ve en kıymetli bir hizmette ve ahirete nafi, ahirete faydalı bir vaziyette bulundular. En mühim bir takva, en kıymetli hizmet, ahirete faydalı bir vaziyet. Bu neyle kazanıldı? Hastalıkla kazanıldı. Hastalığın irşadıyla kazanıldı. Üstadımız takva hakkında Kasımon layıkasında çeşitli muhtelif yerlerde, layıkalarda çok harikulade şeyler söylüyor. Ciddi manada takvanın ehemmiyetinin altını çiziyor. Bu zamanda Kur'an-ı Hakim'in nazarında imandan sonra en mühim esasın takva olduğunu, bu zaman sefaati mutlaka zamanı olduğu için cazibedar, dehşetli fitnenin, tahripkar zaman, manevi hayatların, kalplerin, ruhların işte tahrip edildiği zaman olması hasebiyle takvanın en mühim, üssül esas olduğunu nazara veriyor. Şimdi hastalığa onun için bir define nazarıyla bakabiliriz. Allah'ın bir hediyesi olarak bakabiliriz. Niye? Bize bu kadar kıymetli bir şeyi kazandırıyor, takvayı kazandırıyor. Takva hakikat noktasına gerçekten çok mühim. Mesela takva deyince birkaç örnek vereyim. Hazreti Yahya aleyhisselam aklıma geliyor benim. Hazreti Yahya aleyhisselam daha çocukken kendisine sair çocuklar diyor ki, gel işte oyun oynayalım. Hazreti Yahya aleyhisselam diyor ki, Allah diyor, beni oyun oynamak için yaratmadı. Ben dünyaya oyun oynamak için gönderilmedim. Zekeriya aleyhisselam mescitte vaaz edeceği zaman bakıyor Yahya aleyhisselam var mı yok mu diye. Cehennemden varsa eğer bahsetmeyecek. Çünkü cehennemden bahsettiğinde Yahya aleyhisselam bayılıyor istisnasız, kendini kaybediyor. Bakıyor Yahya aleyhisselam var mı? Yok. Sonra başlıyor cehennemden bahsetmeye. Meğerse Yahya aleyhisselam direğin arkasındaymış. Bayılıyor diyorlar ki, rivayet ediliyor, bir hafta kendine gelemedi. Hatta Hazreti İsa aleyhisselam ona demiş ki, sen demiş Allah'ın rahmetinden ümidini mi kestin? Hazreti İsa aleyhisselama Hazreti Yahya aleyhisselam demiş ki, sen de Allah'ın gazabından emin mi oldun? Bir de Üstad Hazretleri'nin zamanında yaşanmış bir hadiseyi nakledeyim. Takva ile alakalı. Bir tane Süleyman isminde bir talebesi var. Çoklarınız bilir belki de, bilmeyenler de bugün öğrenmiş olsun. 16. mektupta o Süleyman'dan bahsediyor üstadımız. Diyor ki, ben diyor cuma gecesi ne olur üstadım yalvarıyor, seninle beraber kalayım. Barla'da, Çam Dağı'nda kalıyor üstad. Gittiği zaman 3-4 ay gelmediği zamanlar oluyormuş. Dağlarda kalıyor. Yalvarıyor diyor, üstadım ne olursun seninle kalayım işte. Seninle dua edeyim falan. Üstad Hazretleri o kadar ısrarına rağmen tamam tevekkel tuallah kal diyor. İsterseniz o bahsi 16. mektupta geçtiği veçhiyle şuradan okuyayım. Evet, cuma gecesi senin yanında bu dağda beraber dua etmek istiyorum dedi. Ben de dedim tevekkel tuallah kal. Sonra hiç münasebet olmadığı halde bir bahane yokken ikimiz yürüye yürüye bir dağın tepesine çıktık. İbrikte bir parça su vardı, bir parça şekerle çayımız vardı. Dedim kardeşim bir parça çay yap. O ona başladı. Ben de derin bir dereye bakar katran ağacı altında oturdum. Müteessifane teessüf ederek şöyle düşündüm ki, küflenmiş bir parça ekmeğimiz var. Bu akşam ancak ikimize yeter. İki gün nasıl yapacağız ve bu safi kalp adama ne diyeceğim diye düşünmedeyken, yani yiyecek ekmek yok. Dolayısıyla ben bu adama ne yedireceğim diye üzüntü içerisinde, teessüf içerisinde düşünürken o katran ağacının altında oturduğu zamanda düşünmedeyken birdenbire başım çevrilir gibi başımı çevirdim. Gördüm ki koca bir ekmek katran ağacının üstünde. Dalları içinde bize bakıyor. Dedim, Süleyman müjde, Cenab-ı Hak bize rızık verdi. O ekmeği aldık, bakıyoruz kuşlar, hayvanat-ı vahşiye hiçbiri ilişmemiş. 20-30 günde hiçbir insan o tepeye çıkmamıştı. O ekmek 2 gün ikimize kâfi geldi. Biz yerken, bitmek üzereyken 4 sene sadık bir sıddıkım olan Müstakim Süleyman ekmekle aşağıdan çıka geldi. Hakikaten bir inayet, Cenab-ı Hakk'ın bir ikramı, o koca ekmek katran ağacının dalları arasında ne arıyor? İşte Allah ikram ediyor, ihsan ediyor. Burada şöyle bir hadise vuku buluyor. Üstad diyor ki, Süleyman müjde, Cenab-ı Hak bize rızık verdi deyince o Süleyman abi diyor ki, üstadım bu ekmeği yemek bize helal olur mu? Bunun üzerine üstad diyor ki, vay mübarek vay. Ondan sonra o Süleyman abinin adı Mübarek Süleyman oluyor. 20-30 sene sonra Üstad Emirdağ'da sürgündeyken Barla'dan abiler Üstad'ı ziyarete gidiyorlar. Üstad Hazretleri birkaç işte hasbihalden sonra Mübarek Süleyman ne yapıyor diye soruyor. Üstadım diyorlar, Mübarek Süleyman Risale yazıyor. Bunun üzerine diyor ki, o Barla'da, Çam Dağı'nda o gece bir söz söyledi. 10 sene Risale yazsa onun sevabına ulaşamaz diyor. Yani sadece üstadım bu ekmeği yemek helal olur mu sözü var ya, orada Allah'tan korkma, Allah'ın rızasını kaybetme endişesi var ya, medresesiz, karanlık, o zamanda en mühim cihat olan nurları kalemle yazmaktan çok daha kıymetli oluyor. Takva bu kadar önemli. İşte hastalık diyor, takvayı bize kazandırıyor. O iki gence en mühim takvayı kazandırdı. Kıymetli, ehemmiyetli takvayı kazandırdı. En kıymetli hizmette, ahirette nafi vaziyette bulundular diyor. İnşallah 2 senelik zahmeti milyonlar sene hayat-ı ebediyenin saadetine medar oldu. 2 sene sıkıntı, zahmet, meşakkat çektiler ama 2000, 2 milyon, 2 trilyon seneler, sonsuz senelerin saadetini kazanmaya o 2 sene var ya vesile oldu. Evet. Ben onların sıhhati için bazı ettiğim duayı şimdi anlıyorum. Dünya itibariyle beddua olmuş. Yani şayet onlar dünya itibariyle kabul olup iyileşiverselerdi bu makamı bulamayacaklardı. Dolayısıyla o beddua olurdu onlar için. İnşallah o duam sıhhati uhreviye için kabul olunmuştur. İşte bu iki zat benim itikadımca 10 senelik bir takva ile elde edilebilecek, 10 senelik bir takva ile elde edilebilecek bir kazanç kadar bir kar buldular. Eğer ikisi bir kısım gençler gibi sıhhat ve gençliğine güvenip gaflet ve sefahate atılsaydılar, maalesef gençlikte heva, şehvet, gaflet daha yoğun olduğu için, şehevi, nefsani duygular galeyanda olduğu için bir de gaflet yardım ederse, Allah'tan, ahiretten de bir haber yaşanıyorsa o gençlerin sefahate atılmamaları, o günahları işlememeleri için hiçbir neden yok. Zaten son derece cazibedar bir fitnenin içindeyiz. Atılsaydılar, eğer hasta olmayıp da sağlıklı olup da bu duruma sefahate atılmak, günahları işlemek durumuna düşseydiler, ölüm de her an gelebilme ihtimali var ya ölümün, onları tarassut edip, yani Azrail Aleyhisselam bizi her an tarassut ediyor. Herkese bakar bir gözü vardır diyor. Azrail Aleyhisselam'ın mektubatta. Tarassud edip tam günahlarının pislikleri içinde yakalasaydı onurların definesi yerine kabirlerini akrepler ve yılanlar yuvası yapacaktı. Onurların definesi yerine kabirlerini akrepler, yılanlar yuvası yapacaktı. Şimdi sağlıklı olmak, sağlam olmak, dünyanın bütün lezzetlerini yaşamak ama kabri yılanların, akreplerin kuyusu olmak mı daha iyi? Yoksa dünya hayatında sıkıntılı, kanser olmak, en dehşetli hastalıkların kendisine isabet etmesi ama ebedi sonsuz hayatı kurtarmak hangisi daha kıymetli? Milyon kat, katrilyon kat diğeri hastalıklı olanın tercih edilmesi lazım. Onun için hastalık bir servettir. Onun için hastalık bir devlettir. Definedir, hazinedir. Allah'ın çok kıymetli hediyesidir. Aksi takdirde şurada şairler yazmış da çok enteresan ifadeler var. Ne saklayayım gaflet ettiğimi, elimle batırmışım gençliğimi. Nur topu günlerin kanına girdim, kutsi emaneti yedim, bitirdim diye belki telafisi mümkün olmayan pişmanlık feryatlarını yaşamak zorunda kalacağız. Hastalık olmasa. Evet. Madem hastalıkların böyle menfaati var, ondan şekva, şikayet değil, tevekkül, sabır ile belki şükredip rahmeti ilahiye itimat etmektir. Allah'ın rahmetine itimat etmektir. Yani ya Rabbi sen sonsuz merhamet sahibisin, sen sonsuz şefkat sahibisin. Sen bu hastalığı veriyorsan, senin rahmetinin, şefkatinin tecellileri, hediyeleri vardır bu hastalığın içinde diye tevekkül etmek, sabretmek, şükretmek lazım. Bir savaş sonrası bir kadın çocuğunu kaybetmiş, her gördüğü çocuğa sarılıyor. Acaba bu çocuk benim mi diye bakıyor, işte ağlıyor, koşuyor, feryat ediyor, yavrum falan. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sahabelere soruyor. Diyor ki bu gördüğünüz kadın o yavrusu için böyle heyecan ve helecan içerisinde feryat figan koşarak yavrusunu arayan, her gördüğü çocuğa sarılan kadın var ya, bu kadın yavrusunun ateşe atılmasına razı olur mu? Tabii ki sahabeler olmaz diyorlar. Allah da işte sonsuz şefkat, rahmet sahibi olduğu için kulunun cehenneme girmesine razı olmaz. Cehenneme atılmasını arzu etmez diyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Üstadımız 7. sözde diyor ki, bütün validelerin şefkatleri ancak bir lem'ay tecelli rahmettir. Bütün o şefkat kahramanı olan annelerin kalbindeki, yüreğindeki şefkatin hepsini, bütün validelerin şefkatlerinin hepsini toplasan, ancak Allah'ın rahmetinin bir parçasıdır. Yani yeryüzünde 1000 tane, 1000000 tane, katrilyon tane ayna olduğunu düşünün. Güneşin ışığı her aynada yansır değil mi? İşte o yansıyan ışık belki annelerin şefkatleri. Peki sonsuz şefkat, sonsuz rahmet sahibi olan Allah, onun şefkati nasıldır? Onun şefkatine, rahmetine itimat etmemek bize yakışır mı? Mesela diyor ki, sen yalnız Rahman ismine bak. Allah'ın sadece Rahman ismine bak. Cennet bir cilvesi, saadet ebediye bir leması, dünyadaki bütün rızık ve nimet bir katresidir. Şimdi dünyaya yağan bütün yağmur tanelerini düşünün. Bir damlayı düşünün, bir damlayı. İşte var ya, dünyada hayvanatın, nebatatın, insanların yedikleri, içtikleri bütün dünyadaki rızıklar Allah'ın Rahman isminden damlayan bir damla. Yani dünyaya yağan, yeryüzüne bugüne kadar yağan yağmur tanelerinden bir damla neyse o nimetler de işte o. Şimdi Allah'ın şefkati de böyle, rahmeti de böyle. Bütün annelerin kalbindeki şefkati toplasan bir katre, bir damla Allah'ın rahmetinin yanında. Böyle bir rahmete itimat edilmez mi? Öyleyse tevekkül, sabır ile şükredip rahmet-i ilahiye itimat etmek, güvenmek gerekir. Canlar canını buldum, bu canım yağma olsun. Ballar balını buldum, kovanım yağma olsun. Yunus Emre. Gelse celalinden cefa, yahut cemalinden vefa, ikisi de cana safa, kahrın da hoş, lütfun da hoş demiş. İşte bu haleti ruhiyeyi yaşamak gerekir. 14. deva. Bu devaya geçmeden önce bir şeyi hatırlatmak istiyorum. Biz hadiseleri, özellikle başımıza gelen sıkıntılı hadiseleri, özellikle hastalıkları, musibetleri, belaları, sadece depremleri, sadece dünya boyutuyla değerlendirdiğimiz için hata ediyoruz. Ondan dolayı bize sıkıntılı geliyor. Belki de isyan ve şikayet ediyoruz bu yüzden. Ahiret boyutuna da bakabilsek, ki bu tahkiki imanla olur, Esma-i İlahi'nin tecellilerini de keşfedebilsek, Cenab-ı Hakk'ın rahmetinden, hikmetinden, adaletinden gaflet etmesek, o zaman bu hadiselerden dolayı tevekkül eder, sabreder, şükrederiz, şikayet etmeyiz. Bir gün bir iş yerinde, bir ofiste ders okuyorduk. İşte Allah ne yarattıysa güzel yarattı. Hastalıklarda şöyle güzel hikmetler, depremde böyle güzel manalar, musibetlerde şöyle güzel hakikatler tecelli ediyor, anlatıyoruz, örnekler veriyoruz falan. Ders sonunda bir hanımefendi dedi ki, ben tamam kanaat ediyorum, kabul de ediyorum, Allah ne yarattıysa güzel yaratmış. Ama dedi, benim bir tanıdığım var, kendisi kör dedi. Ayrıca felçli olduğu için yatalak. Ayrıca meramını da ifade edemiyor. Çok zor ifade etmeye çalışıyor. Ayrıca eşi de hastalıklı olduğu için sağlam bir vücudu yok. Ona yardım edecek tek kişi de o. Bir de evleri yandı dedi. Bunun neresinde güzellik var? Ben biraz düşündükten sonra, tam ders yaptığımız ofisin karşısında deniz var Arnavutköy'de. Dedim ki, şu denizdeki damlaları sayabilir misiniz? Nasıl yani? Dedim, şu denizde kaç damla su var? Dedi ki, sayamam dedi, çok fazla. Mesela sayın dedim. Ve saydığınızda çıkan sayıyı da şu duvara yazın. İşte 960 trilyon, kentrilyon, yüz binlerce, neyse ne kadar su damlası varsa. Onun karşısına sene yazın, sene. Şimdi bu sene var ya, bu rakamlara sığışmayan işte sene, çok büyük rakam olan sene, ahiret hayatına kıyas edildiğinde bir hiç hükmündedir. Bir hiç. Çünkü ahiret ebedidir, sonsuzdur, nihayetsizdir. Dolayısıyla bu dünya hayatında bu sıkıntıya, meşakkata giriftar olan, işte o kör, şu, şu, bu olan hasta bu kadar sene de yaşamayacağına göre, çok kısa bir zaman yaşayacağına göre, belki 20, belki 30 sene sonra terhis edilecek, o sabreder, şükrederse sonsuz, nihayetsiz bir ebedi saadete mazhar olacak. Dolayısıyla biz hadiseleri, olayları sadece dünya boyutuyla değerlendirmemeliyiz. Ahiret boyutuyla da değerlendirmeliyiz. İşte burada körlükte müjde olur mu? Olur. Kör olan insana teselli verilir mi? Verilir. Eğer dinimiz İslam'sa, eğer Peygamberimiz alemlere rahmet olarak gönderilen rahmetellil aleminse, müjdeci ise, tesellici ise, Eğer o hakikatlerin işte izah eden Bediüzzaman Hazretleri ise, yani Risale-i Nur malumunuz, en dehşetli hadisedeki güzel boyutu gösteriyor. Böyle bir şeyi var, özelliği var. Körlükte bile bir müjde, bir hayır, bir nur var. Kör olan adam kapkaranlık bir boşluktan başka bir şey görmüyor. Bunda ne olabilir? Hatta Üstad diyor ki, onda öyle bir nur, onda öyle bir manevi göz var ki, diyor, anlatıyor. Ey gözüne perde gelen hasta! Eğer ehli imanın gözüne gelen perdenin altında nasıl bir nur, manevi bir göz olduğunu bilsen, yüz bin şükür Rabb-ı Rahimime dersin. Yani kör olan adam, yüz bin şükür Rabb-ı Rahimime der. Ne için? Kör olduğu için. Bu merhemi izah için bir hadise söyleyeceğim şöyle ki. Bana 8 sene kemali sadakatle hiç gücendirmeden hizmet eden Barlalı Süleyman'ın halasının bir vakit gözü kapandı. Bakın Üstad Hazretleri burada bir hakikati anlatırken ayrıca ruhumuzu terbiye ediyor. Bak vefayı da ayrıca dersin içinde bir vefa dersi de bize veriyor. Burada geçebilir. Barlalı Süleyman deyip geçebilirdi. Birbirimizin güzel hasletlerine de naşir olmamız gerektiğini dersini veriyor. Onun hakkını da veriyor. Diyor ki bana 8 sene kemali sadakatle, hiç gücendirmeden hizmet eden Barlalı Süleyman'ın halasının bir vakit gözü kapandı. O saliha kadın bana karşı haddimden 100 derece fazla hüsnü zan ederek, gözümün açılması için dua et diyerek cami kapısında beni yakaladı. Ben de o mübarek ve meczube kadının salahatini, salihliğini duama şefaatçi yapıp, Ya Rabbi onun salahati hürmetine, onun gözünü aç diye yalvardım. İkinci gün Burdurlu bir göz hekimi geldi. Gözünü açtı. 40 gün sonra yine gözü kapandı. Ben çok müteessir oldum, üzüldüm. Çok dua ettim. Tekrar işte şifa vesile olsun diye. İnşallah o dua ahireti için kabul olmuştur. Yoksa benim o duam onun hakkında gayet yanlış bir beddua olurdu. Neden? Çünkü eceli 40 gün kalmıştı. 40 gün sonra Allah rahmet etsin vefat eyledi. Eğer gözü açılsaydı dua edince, o gözünün kapanmasından, gözüne perde gelmesinden ona gelecek nimetten mahrum olurdu. O dua da beddua hükmüne geçerdi. İşte o merhume 40 gün Barla'nın hazinane bağlarına dikkatli, ihtiyarlık gözüyle bakmasına bedel, belki bunu kaybetti. 40 gün Barla'nın bağlarını, derelerini izleyemedi, seyredemedi. Bunu kaybetti ama buna bedel kabrinde cennet bağlarını 40 bin günlerde seyredeceğini kazandı. Neden? Çünkü imanı kuvvetli, salahati şiddetliydi. İmanı kuvvetli, salihliği şiddetli olanlar kabre girdiği zaman cennet bağlarını temaşa edecekler inşallah. Evet, bir müminin gözüne perde çekilse ve gözü kapalı kabre girse, derecesine göre ehli kuburdan çok ziyade o alemin nuru temaşa edebilir. Bu dünyada nasıl çok şeyleri biz görüyoruz, kör olan müminler görmüyorlar. Biz nasıl dünyada her şeyi görüyoruz ama o kör olanlar, müminler görmüyorlar ya, aynen onun gibi. Biz kabirde çok şeyi görmeyeceğiz. Yani uzaktan temaşa edeceğiz. Ama onlar dürbünle izler gibi izleyecekler. Niye? Çünkü sabrettiler. Niye şükrettiler? Niye o körlük onları Allah'tan gaflet ettirmedi, Allah'tan şikayete sebebiyet vermedi? Bilakis yüksek makam kazanmalarına vesile oldu. Evet, bir müminin gözüne perde çekilse, gözü kapalı kabre girse, derecesine göre ehli kuburdan, diğer kabirdekilerden, yani alem berzahtakilerden, çok ziyade o alemin nuru temaşa edebilir. Bu dünyada nasıl çok şeyleri biz görüyoruz, kör olan müminler görmüyorlar. Kabirde o körler iman ile gitmişse, o derece ehli kuburdan, diğer kabirdekilerden ziyade görür. En uzak gösteren, dürbünlerle bakar nevinde, kabrinde derecesine göre cennet bağlarını sinema gibi görüp temaşa ederler. İşte böyle gayet nurlu ve toprak altındayken, göklerin üstündeki cenneti görecek ve seyredecek bir gözü, bu gözündeki perde altında, yani bir nevi körlük sayesinde, şükür ile, sabır ile bulabilirsin. İşte o perdeyi senin gözünden kaldıracak, o gözle seni baktıracak, yani ebedi nur alemini ebediyen sana izlettirecek, göz hekimi Kur'an-ı Hakim'dir.